Ayrım 13. Altıncı duyunuzun dili, zaman simgeleriniz. Geçmişten mi, şimdiki zamandan mı yoksa gelecekten mi söz ediyorsunuz? Kabul edersiniz ki altıncı duyunuzun size hangi zamandan söz ettiğini bilmeniz gerekir. Rüyalarımızda olan biten her şeyin şimdiki zamanda olduğunu hissederiz. Olaylar geçmişe ya da geleceğe ait olsa bile. Altıncı duyu da zaman konusunda böyledir. Bu yüzden bir olayın zamanını doğru olarak bilmenizi sağlayacak işaretler edinmeniz gerekir. Bazen olayların zamanı yanıtta oldukça açık olarak görülebilir. Örneğin söz konusu kişinin daha yaşlı olduğunu ya da henüz gerçekleşmemiş olayları, örneğin mevsimleri görürsünüz. Ancak böyle belirleyici işaretler olmadığında altıncı duyunuzun izlenimlerin ait olduğu zamanı belirlemek için kullandığı işaretleri bilmeniz gerekir. Benim zaman işaretlerim elbette sizinkiler gibi farklı olabilir. Eğer gelen bilgiyi geçmişle ilgili ise izlenimlerin duygulu, hatta su gibi olduğunu hissederim. Eğer gelen bilgi şimdiki zamanla ilgili ise bir kopukluk hissederim. Sanki tarafsız olmam gerektiği için konudan uzaklaşıyormuşum gibi. Eğer gelen bilgi gelecekle ilgili ise izlenimlerin hafif olduğu hissine kapılırım. Tıpkı bir tül perdenin ardından bakıyormuşum gibi. Ayrıca bedenimi bir yerim uyuştuğunda olduğu gibi çok daha az hissederim. Belki daha az elle tutulur ve görseldir, hissetmekten çok bilmek gibi. Aşağıdaki alıştırma altıncı duyunuzun zaman belirtme yöntemlerini tanımanızı sağlayacak ve size fiziksel işaretler kullanarak istediğiniz zamanda odaklanmayı öğretecek. Kendi zaman işaretlerinizi oluşturun. 148. sayfanın sonunda kaçıncı sorunun yanıtladığı yazılı. Bu sorunun şimdiki zamana ait olduğunu farz edin. Tüm izlenimlerinizi yazın. Şimdiki zamana ait olduğunu belirtmek için de bacak bacak üstüne atın. Böylece bilinç dışınız bu hareketi yaptığınızda şimdiki zaman üzerinde odaklanmak istediğinizi anlasın. İzlenimlerinizi kaydedin. Bitirdiğinizde bacaklarınızı düz duruma getirin. Sonra bedeninizin sol tarafına odaklanın. Sol eliniz, sol omzunuz, başınızın sol kısmı. Sol ayak parmaklarınızı kıvırın. Bu sorunun geçmişiyle ilgili tüm izlenimleri kaydedin. Kaydetmeniz bitince ayak parmaklarınızı serbest bırakın. Şimdi bedeninizin sağ tarafına odaklanın. Sağ ayak parmaklarınızı kıvırın. Bu sorunun geleceğiyle ilgili izlenimleri kaydedin. Kaydetmeniz bitince ayak parmaklarınızı serbest bırakın. Son olarak şimdiki zamana dönün ve öğütler verin. Yine bacak bacak üstüne atın ki bilinç dışınız şimdiki zamana döndüğünüzü anlasın. İzlenimlerinizi kaydedin. İki öğrencinin yanıtları. Aşağıdaki örneklerde kasıtlı olarak öğrencilerin yorumlarını vermedim. Böylece kendiniz yorum yapabileceksiniz. Her ne kadar en iyi kendi simgelerinizi yorumlasanız da kimi zaman dışarıdan bakan biri satır aralarında gizli kalan anlamları yakalayabilir. Bir yıl sonra nasıl bir yerde evim olacak? Şimdiki zaman. Perdeler iki yana çekilmiş. Kibar, kadife perdeler. Pencere camları dışarıya değil içeriği gösteriyor. Perdeler dinlenmek isteyen ama üzüntülü olduğu için bunu yapamayan orta yaşlı birinin örtüsü olmuş. Bu kişinin kambur bir duruşu var. Onu yumuşak bir yatağa yatırıyorum. Geçmişe giderken onun gençleştiğini görüyorum. Geçmiş. Hareketlilik, öfke ve yoğunluk. Her şey kendiliğinden aralıksız hızla dönmeye başlıyor. Çığlık atmamak için kendimi zor tutuyorum. Sonunda çığlık atıyorum ve duvarlardaki eski boya ve duvar kağıtlarını buruşup dökülüyor. Altından yepyeni bir parlak yüzeye çıkıyor. Gelecek. Bir nehir ya da göl. Hafifçe dalgalı ve beni zahmetsizce çok yükseklere kaldırıyor. James adı var. Aylardan Eylül. Öğüt. Düzene ve işime belli bir yöntemle yürütmeye ihtiyacım var. Eğer bunu başarırsam her şey bana yardımcı olacak. Geçmişe duyduğum özlemin ve duyguların beni hapsetmesine izin vermemeliyim. Yanıt 2. Paul'le aramızdaki anlaşmazlıkları sevgiyle çözebilecek miyim? Şimdiki zaman. Beyaz plastikten kavisli bir şey. Kepçe gibi sola eğik, baktıkça yarım daire şeklini alıyor. Eski moda bir şapkaya benziyor. Şapka yüz çizgilerini değiştiriyor. Yüzde yeni çizgiler oluşuyor. Saçlar yukarı kalkıyor ve bir para kesesi biçimini alıyor. Geçmiş. Bir insanın beyaz, kemikli, sırtı, kucakta bir bebek, bir doğumda ağlamak, bir cenaze toprağa veriliyor ama ceset yok, vaftiz töreninde giyilen elbise, bir sonraki çocuk için düğün elbisesine dönüşüyor. Gelecek. Katı bir cisim. Eski, oymalı, tahta bir kutu, aile yadigarı, bir yanı dolu, diğer yanı boş ama bu bir eksiklik değil. Daha çok gelecekteki büyüme için boş bırakılmış gibi. Öğüt. Bütünü oluşturmak için sadece birkaç parça kalmış. Her şey olması gerektiği yerde. Her şeyi oturtuyorum. Değişimden korkmamalıyım. Aralık ayı. Şimdi olan bitene seyirci kalma. Sen de katıl. Bir öğrencinin okumasının tamamı. Aşağıda bir öğrencinin hangi soruyu yanıtladığını bilmeden yaptığı okuma ve ardından bu okumayı yorumlayışını okuyacaksınız. Şimdiki zaman. Hafifçe durumu dengeleyen bir sallanma. Bir bebek sürekli beşikten dışarı atlamaya çalışıyor. Bebeğin gücünü toplaması için beşiğin sallanmasını uyması gerek. Geçmiş, boğuluyorum. Ancak suyun içinde nefes alabilirsem boğulmaktan kurtulabilirim. Suyun beni öldürmeyeceğini kabul etmeyi öğreniyorum. Hoş bir duygu değil ama zarar da vermiyor. Aylardan Nisan. Gelecek. Korkutucu bir özellik. Mevsim yaz ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Ve bu özgürlük beni korkutuyor. Sevdiğim bir şeyden uzaklaşıyorum. Ama yine de onun orada olduğunu bilmek güzel. İki sayısını görüyorum. Öğüt. İçinde anlatılmayı bekleyen bir hikaye olan eski bir kitap. Mevsim sonbahar, düşme korkusu ama düşecek bir yer yok. Öğrenci yanıtladığı sorunun Emi bu sonbaharda koleje girecek mi olduğunu öğrenince okumasını şöyle yorumladı. Emi koleje girmeden önce bir sene beklemek istiyordu. Ben ve kocamsa buna kesinlikle karşıyız. Emi enerjisini bu konu üzerinde yoğunlaştırmaktan hoşlanmıyor. Bir sürü şeyle aynı anda ilgilenir, hiçbirini de ciddiye almaz. İmgeler bu bağlamda bana anlamlı geliyor. Geçmişte Emi'nin okulunda 4 yıl daha kalması için çok baskı yaptık. Bunun için hiç de kolay olmadığını biliyorum. Geleceğe bakınca bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama anlaşılan Emi istediğini yapacak ve itirazlarıma rağmen bir yılı boş geçirecek. İkinin anlamını bilmiyorum ama Emi ne seçerse seçsin yine de birbirine bağlı bir aile olarak kalacağımıza eminim. Sevdiğim bir şeyden uzaklaşıyorum ama yine de orada olduğunu bilmek güzel. Sanırım Emi bu yazı boş geçirerek özgürlüğünün tadını çıkaracak ve sonbaharda okula gidecek. Bence o başarısızlıktan korkuyor ve hedeflerine ulaşamamasının nedeni de bu. Kitap bana Emi'nin okulda kendi yolunu bulacağını söylüyor. Kocamla ben ona bu yazı dilediği gibi geçirmesini, karşılığında da sonbaharda okula gitmesini teklif edebiliriz. Belki de ona başarılı olması için daha az baskı yapmalı, yeteneklerine daha çok önem vermeliyiz. Yararlı bir öneri. Bazı okumaların anlamı belirsiz olabilir. Yukarıdaki öğrencinin aldığı yanıt, mutlu olmak için kendine yeni bir yol bulmasını söylüyordu. Ayrıca bu mutluluğu nerede bulacağına ve önündeki sorunla nasıl başa çıkacağına dair önerilerde bulundu. Bir sonraki alıştırmada izlenimleri takip etmeyi öğreneceksiniz. Bu oldukça önemli bir beceridir. Düşüncelerinizi takip etmek. Bu alıştırmada 152. sayfadaki soruyu yanıtlayacaksınız. Artık alıştırma bitmeden o soruya bakmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Aşağıdaki soruları yanıtlarken dikkatinizin ve algılarınızın ne yönde yoğunlaştığına bakmanızı istiyorum. Her soru üzerinde düşünün ya da hayal kurun. Çocukluğunuzdan bir an. yakın geçmişte olan bir şey. Yarın ne yapıyor olacaksınız? Birkaç yıl sonra ne yapıyor olacaksınız? 10 yıl sonra ne yapıyor olacaksınız? Çok uzun bir süre sonra ne yapıyor olacaksınız? İzlenimlerinizi kaydedin. Ayrıntıları saklamayın. Örneğin Michael adlı bir çocuğu anımsıyorsanız bu adı yazın. Ardından Michael'ın ne yaptığını, nerede ve kimlerle olduğuna dikkat edin. Okumanız kendiliğinden sona erene kadar bu şekilde devam edin. Bir öğrencinin yanıtı. Aşağıdaki yanıtı tıpkı sizin gibi hangi soruyu yanıtladığını bilmeyen bir erkek öğrencim vardı. Sorusu şuydu. Bundan 2 yıl sonra ne yapıyor olacağım? Bir doğum günü partisinde şarkı söylüyorum. Bu benim doğum günüm. Dadım da yanımızda. C ile başlayan bir isim. Beni çok telaşlandıran bir telefon konuşması. Aslında ortada hiç önemli bir şey olmadığını hissetmiştim. J ile başlayan bir isim. Öğle yemeği yiyorum. Midem çok dolu. Rahatsız edici bir his. Bir uçaktayım. Harika bir yerlere gidiyorum. Eğitimli, aydın insanlara ders veriyorum. Kendimi iyi bir örnek olarak gösteriyorum. Kibirliyim ama mutluyum. Bahçeyle uğraşıyorum. Bu öğrenci hangi soruyu yanıtladığını öğrendiğinde okumasını şöyle yorumladı. Doğum günü partisinin anlamı açık. Zamanımın neredeyse tamamını başka insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenerek harcıyorum. Bir süre içinde bir numara olmayı ve birinin benimle ilgilenmesini, bana bakmasını isterim. Şu anda ben pek yaşamıyorum. Midem çok dolu, mutfakta öyle çok şey var ki başım dönüyor. Bir sürü yeni projeye başlamak istiyorum. Bunların çoğu için yolculuklar yapmam gerekecek. Uçak yolculuğu da bunu doğruluyor. Eğitimli insanlara ders vermek de planlarımdan biri. Sanırım bu okuma bana bunun iyi bir plan olduğunu söylüyor. Bahçeyle uğraşacak en son adam da herhalde benim. Yine de belki beni rahatlatan bir uğraş edinmeyi öğrenmem gerekiyor. Ama o günleri pek iple çekmiyorum. 6. duyunuzun dili. Evet, hayır yanıtları. Kutuplar ve evet, hayır yanıtları. Tıpkı zaman işaretlerinde olduğu gibi ilk yapmamız gereken soruya yanıt olarak gelen izlenimlerin artı kutba mı yoksa eksi kutba mı daha yakın olduğunu bakmaktır. Hiçbir soru sadece evet ya da hayır şeklinde yanıtlanamaz. Çünkü bu yanıtlar pek çok nedenle basit ve yetersiz kalırlar. Evet ya da hayır yanıtı zaman içinde değişebilir. Bu yanıtlar tarafsız olmayabilir. Şimdiki zamanda bazı şeyleri değiştirerek istenmeyen sonuçlar engellenebilir. Bu yüzden evet ya da hayır yanıtına ek olarak sorunun kutbunu belirlemeniz gerekir. Eksi ve artı kutuplardan kastettiğim birbirine zıt olan iki aşırı uç. Aşağıda birkaç örnek göreceksiniz. Sıcak, soğuk, yukarı, aşağı, daha çok, daha az, ağır, hafif, aydınlık, karanlık gibi. Bunlar 6. duyunuzun işlemesinde son derece önemli rol oynarlar. Hemen her soru kısmen ya da tamamen iyi, kötü, daha iyi, daha kötü, yakında, uzakta gibi kutuplara göre yanıtlanabilir. Benim bazı kutuplara verdiğim anlamlarsa şöyle. Sıcak, aktif, olumlu büyüyen, iyi, evet karşıtı. Soğuk, katı, ölü, acı verici, olumsuz. Gündüz, hareketli, dolu, yorucu, bazen olumlu, bazen olumsuz. Karşıtı, gece, sakin, güvenli, yıldızla dolu, olumlu. Elbette bunlar sizin için çok farklı anlamlara gelebilir. Ayrıca bu kutupla özdeşleştirdiğiniz anlamda zaman içinde değişebilir. Aşağıdaki alıştırma kendi kutuplarınızla bunların anlamlarını tanımanızı sağlayacak. Kutuplarımızı oluşturmak. Odaklanın. Aşağıdakilerle ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi söyleyin. İzlenimlerinizi kaydedin. Sıcak, soğuk. Gündüz, gece. Yüksek, alçak. Ağır, hafif. İyi, kötü. Yararlı, zararlı. besleyici, besleyici olmayan, büyüme, küçülme, kaygan, pürüzlü, açık, kapalı, gelişen, gerileyen, yükselen, düşen, doğan, ölen, ileri, geri, başlangıç, son, yüksek, düşük. Bu alıştırma sayesinde altıncı duyunuzun bir soru karşılığında olumlu ya da olumsuz yanıt vermek için kullandığı simgeleri tanıyacağız. Alıştırma defterimizi kullanmayı unutmayalım. Şimdiki alıştırmada bu simgeleri okuma yaparken kullanıp yorumlamanızı isteyeceğim. Okumalarınız hangi kutba yakın? Şimdi 155. sayfanın sonundaki 5 soruyu evet ya da hayır şeklinde yanıtlayacaksınız. Her biri sizin için size ilk gelen yanıta dikkat edin. Evet mi, hayır mı? Bunu ne kadar yoğun olarak hissediyorsunuz? Bir soru üzerinde biraz daha durunca ilk yanıtınız değişiyor mu? Neden her soruyu bir de gelecek gibi değerlendirin? Ne kadar ileriye algılıyorsunuz? Karşıt kutupları düşünün, tanımlayın. İzlenimlerinizi kaydettikten sonra unutmayın. Her soru için bir kutup belirlemiş olmalısınız. 156. sayfayı açın ve hangi soruları yanıtladığınızı öğrenin. Alıştırma defterinizi kullanmayı unutmayın. Bazı öğrencilerin yanıtları. Size öğrencilerimin verdiği kutup örneklerini veriyorum. İşte 4 tanesi. Henry benim tek çocuğum mu olacak? Sıcak, kıpırtısız, yukarı doğru, ağırlık hafifliğe dönüşüyor, yoğun değil, gelecek belirli. Eylül'de terfi edecek miyim? Hayır. Ayağımı yere koyuyorum, sarı, ocak ayı toz. Evimi istediğim fiyata mı, daha yüksek bir fiyata mı satacağım? Evet, şarkı söylemek, bahar, hafif ama enerji yüklü, boş ama olumlu bir boşluk, Nisan, nakit para. Steven bana evlenme teklif edecek mi? Aşağı, şimdilik hayır, Şubat, evet. Yararlı öneriler. Eğer çelişkili yanıtlar alıyorsanız, altıncı duyunuz sorunun çelişen kısımlarına dikkat çekiyor olabilir. Kimi zaman başta hayır diye yanıtlanan bir soru için evet anlamına gelen izlenimler edinilebilir. Emin olamıyorsanız izlenimlere güvenin, evet ya da hayıra değil. Kutup simgelerini geliştirmek. Kutuplardan yararlanabilmek için önce altıncı duyunuzun hangi kutupları hangi simgelerle gösterdiğini bilmeniz gerekir. Ayrıca yanıtı kontrol edebilmek ve ayrıntıları belirlemek için de simgeleri yaratmalısınız. Örneğin güç kelimesi hem zor hem de kuvvet anlamına gelebilir. Hangi anlamın kastedildiğini bulmak için kendinize her okuma için bazı sorular sormalısınız. Güç kelimesi size başka hangi simgeleri çağrıştırıyor? Güç sizce olumlu bir simge mi yoksa olumsuz mu? Bu kelimeyi belli özellikleriyle tanımlamaya çalışın. Kelimenin kutupları zaman içinde değişiyor mu? Ne yönde değişiyor? Bu sorular sayesinde okumalarınızı daha kolay anlamlandırabileceksiniz. Ayrıntıları geliştirmek. Evet, hayır yanıtlarını bile ayrıntıları vardır. Özellikle bu yanıtları bir kez daha kontrol etmek çok önemlidir. Çünkü bunlar analiz edilemeyen basit ve kesin yanıtlardır. İleri aşamalarda çıkarsama yöntemiyle karmaşık bir yanıttan olumlu ya da olumsuz tek bir yanıt çıkarabiliriz. Bu bilgi bize vardığımız sonucun nedenlerini açıklar. Oysa evet, hayır yanıtlarıyla bu sürece tersinden başlarız. Önce yanıtı alır, sonra bunun doğruluğunu inceleriz. Kimi zaman bu incelemenin sonunda başlangıçtaki yanıtın değiştiğini göreceksiniz. Örnek 1. Diyelim ki şu soru soruluyor. Martex iyi bir yatırım mı? Hayır. Aşağı, 2 ayda dibe vurur. Evet, 2 hafta içinde büyüyor. Tekrar dibe vuruyor. Hayır. Bu okumadan Martex'in o an için iyi bir yatırım olmadığını, çünkü ilerideki 2 ay içinde değer kaybedeceğini anlarsınız. Ardından 2 hafta içinde değer kazanıyor ama yeniden eski haline dönüyor. Salı günü görüştüğüm iş yerinde çalışmaya başlayacak mıyım? Hayır, pürüzsüz, kaygan, sert, keskinlik, olumlu, evet, 1,5 hafta sonra. Örnek 3. Yeni çektiğimiz dizi tutulacak mı? Güzel koyu mavi bir kap. Bu bir şişe mi? Vazo mu bilmiyorum. Bu kap gözyaşlarından olurmuş. Vazonun içinde şimdi çiçekler var ama henüz bu çiçeklerin mevsimi değil. Sevgililer gününde hediye edilmiş çiçekler ama kalıcı değiller. Nisan'da vazonun kendi çiçekleri büyüyecek. Küçük, yarım daire şeklinde yeşil bir cam parçası var. Mavi vazoya bağlı ve onun tabanını koruyor. Ekim, 2 aydır yeni bir yaşam büyüyor. Kumsal ve iş. Derin bir nefes al ve vazonun bir kap görevi görmeden de var olmasına izin ver. Bu okumayı satır satır konuşma diline çeviriyorum. Bu dizinin bir seferlik bir başarı mı yoksa uzun sürecek bir fırsat mı olduğunu bilmiyorum. Sanırım tek şansım geçmişim ve henüz tam olarak üzerimde atamadığım yaz. Bu diziyle uğraşmak bana acımı yaratıcı bir yönde kullanma şansı veriyor. Bunu tek başıma da yapabileceğim. Nisan'da, Ağustos'ta yeni bir şeyler çıkacak ve bu işi Ekim'de yapmak beni mutlu edecek. Her fırsatı son şansım olarak görmekten ve kendimi sınırlamaktan vazgeçmem, kendime güvenmem gerek. Sanırım bu dizi ne bir fiyasko ne de müthiş bir başarı olacak. Benim dizideki rolüm ise geçici. Yaz sonunda başka bir iş alacağım. Bu iş mesleğime yeni bir renk ya da boyut kazandıracak. Bu örnek aynı zamanda profesyonel okuma ya da iyi bir örnek. Siz de yakında bunu yapabileceksiniz.